SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 22 Nisan 2024 Pazartesi tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın bu ilk yayınında haberlerin hemen ardından önce Türkiye'den Gazze'ye gidecek yardım filosu konusunda hazırladığımız programı dinleyeceksiniz. Daha sonra ise yarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle hazırladığımız bölüm yer alacak yayınımızda. Programımızın ikinci yarısında canlı yayında Melbourne stüdyolarımızda tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ı konuk edeceğiz. Orhan Aydın, Sydney'de faaliyet gösteren toplum kuruluşu Avustralya Anadolu Toplum Hizmetleri'nin davetlisi olarak Avustralya'da bulunuyor. Önce Sydney'e gitmişti, şimdi de Melbourne'da. Bugünkü yayında sizler de eğer Orhan Aydın'a soru sormak isterseniz bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Bunun için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz de SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Ben Nilgün Kılıç, yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Hazine Bakanlığı uluslararası belirsizlik yüzünden bütçede değişikliğe gittiklerini açıkladı. Mayıs bütçesi öncesi anketler iki büyük parti için aynı oranda destek gösteriyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a resmi ziyarette bulunuyor. Hazine Bakanlığı artan uluslararası belirsizliğin federal bütçede değişiklik yapılmasına neden olduğunu açıkladı. Hazine Bakanı Jim Chalmers, Orta Doğu'da artan gerilim ve Çin'in ekonomisindeki yavaşlama yüzünden küresel ekonomide belirsizliğin arttığını söyledi. Hazine, Çin'in 2025 büyüme tahminlerini 25 baz puan azaltarak %4,25'e düşürmüştü. Bu da Çin'in 1970'lerde ekonomisini açtıktan sonra kaydedilen en düşük büyüme oranına denk geliyor. Mayıs'ta açıklanacak federal bütçe öncesi Chalmers, G20'den mevkidaşlarıyla Washington'da bir araya geliyor. Chalmers, belirsizlik yüzünden Mayıs bütçesinde önceliğin sorumluluk ve güvenlik olacağını söyledi. Ana muhalefet lideri Peter Dutton'ın üstündeki nükleer enerji politikasını açıklama baskısı artıyor. Geçmişte Mayıs bütçesinden önce nükleer politikasını açıklayacağını söyleyen Dutton, Sydney'deki bıçaklama olaylarından sonra açıklamasını erteleme gereği duyduğunu söylemişti. Dutton'un açıklayacağı detaylar arasında nükleer santrallerin nerede kurulacağı ve ne kadara mal olacağı bilgileri de bulunuyor. İşçi Partisi milletvekili Matt Thistlethwaite, Sky News'e verdiği demeçte Avustralyalıların detayları görmek istediğini söyledi.
This is their signature policy and the Australian people have the right to know what this policy is all about.
Bu koalisyonun en öne çıkan planı. Avustralyalıların da bu konuda detayları bilmeye hakkı var. Özellikle de koalisyonun bu nükleer santralleri nerede inşa edeceğini bilmek istiyorlar diyor. New South Wales Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta bıçaklama olayı sonrası kilise önünde polise saldıran 12 erkeğin görüntülerini yayınladı. Piskopos Mar Marie Emmanuel ve Papaz Isaac Royal'in bıçaklanmasından sonra Wakeley'deki kilisenin önündeki çatışmada onlarca polis yaralanmıştı. Şimdiye kadar 3 kişiye karşı cezai suçlamalarda bulunuldu ve polisin 50 kadar kişiyi aradığı belirtiliyor. Senatör Simon Birmingham, iş paylaşımı job sharing'in siyasette yeri olmadığını söyledi. Job sharing, tam zamanlı bir işin iki kişi tarafından paylaşılması anlamına geliyor. Bronwyn Bock ve Lucy Bradlow da gelecek seçimlerde Avustralya'nın ilk job sharing siyasileri olma yolunda kampanyalarına başladı. Melbourne'un Higgins seçim bölgesinde bağımsız olarak seçilmek isteyen ikili tek bir sandalyeyi paylaşmak istiyor. Önceliklerinin küresel ısınma, siyasette ahlak ve hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu söylüyorlar. Ana muhalefetin maliye sözcüsü Simon Birmingham, 7. kanala verdiği demeçte bu tür yeniliklerin temsili demokrasilerde yeri olmadığını söyledi.
It requires an individual to exercise their judgment, but also to be able to do so consistently.
Bu kişinin kendi muhakemesini kullanıp karar vermesini gerektiriyor. Bunu da sürekli bir şekilde yapmalılar. Geçmiş yıllarda kaç tane küçük partinin ortaya çıktığını ve sonra olanlara bakacak olursak ki bunun en son örneği Jackie Lambie ve Tammy Tyrell'di. Aynı partinin iki üyesi ama bir meclis döneminde hemen yollarını ayırıverdiler diyor. Açıklanan iki yeni ankete göre Mayıs bütçesi öncesi iki büyük partiye destek hemen hemen aynı oranda. News Poll'un anketine göre Avustralyalıların %48'i Başbakan Anthony Albanese'yi iyi bir lider olarak görüyor. Avustralyalıların %35'i içinde liberallerin lideri Peter Dutton iyi bir lider. İki partili oylamada İşçi Partisi'ne destek %51 ve ana muhalefete destek de %49. Ancak normal oranlarda İşçi Partisi'nin %33 ve koalisyonda %38 desteği var. Nine gazetelerinin yayınladığı bir başka ankette de liderlikte Albanese'nin %41'e karşı %32 üstünlüğü görülüyor. İşçi Partisi'nin desteği ise 2 puan düşerek %30'a gerilerken koalisyona destek 1 puan artarak %36'ya çıkmış durumda. Anket sonuçları hakkında yorumu sorulan Çevre Bakanı Tanya Plibersek 7. kanala verdiği demeçte hayat pahalılığına karşı ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
We want to see wages go up and they have gone up under Labor. We want to see people keep more of what they're earning with lower taxes and that'll happen in the budget.
İşçi Partisi iktidarlarında hep olduğu gibi maaşların artmasını istiyoruz. İnsanların kazandıklarından daha fazlasını ellerinde tutması için vergileri indirmek istiyoruz. Elektrik faturalarına destek, daha düşük kreş ücretleri, ucuz ilaçlar, doktor ücretlerine artan destek, ücretsiz TEF kursları, konut alımı destekleriyle hayat pahalılığına odaklanmış bulunmaktayız diyor. Yine Çevre Bakanı Tanya Plibersek, Avustralyalıların sosyal medyada paylaşılan travma yaratan görüntülerden korunması gerektiğini söyledi. Sydney'deki bıçaklı saldırılardan sonra dehşet verici görüntüler ve çeşitli komplo teorileri sosyal medyada yayılmış ve sosyal medya platformu X de bu içeriği silmeyi reddetmişti. 7. kanala konuşan Plibersek, X'in sahibi Elon Musk'ın Avustralya hükümete sosyal medya kanunlarını dikte edemeyeceğini söyledi.
It just beggars belief, really, doesn't it? That this guy, this egotistical billionaire, thinks that it's
inanılmaz değil mi diyen Plibersek? Bu adam, egosu yüksek bir milyarder, her şeyin X'te veya Twitter'da görülmesinin kendisi için bu suçluların kurbanlarına gösterilmesi gereken saygıdan daha önemli olduğunu söylüyor diye konuşuyor. Avustralya'nın E-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant de resmi olarak sosyal medya şirketinden bu tür içeriği silmeleri yönünde talepte bulundu. Ana Muhalefet Partisi lideri Peter Dutton da yanlış, yalan veya travma yaratabilecek içeriği silmeyen sosyal medya platformlarına yönelik cezaları arttırmak için federal hükümete destek vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Filistinli sivil savunma ekiplerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 180 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar buldukları açıklandı. Cesetlerin İsrail tarafından Şubat'taki bir operasyondan sonra Nasır Tıp Kompleksinin bahçesine gömüldüğü iddia ediliyor. Filistinli Velid Rahmat Fitma, El Cezire'ye verdiği demeçte annesinin de gömülenler arasında olduğunu söyledi. Bayramdan beri bu toplu mezardan çıkarılan cesetleri takip ediyorum. Cesetleri incelerken annemi ayağındaki izlerden çıkardım diyor. Sivil savunma sözcüsü AFP haber ajansına bazı cesetlerin üzerinde kıyafet olmadığını ve işkenceye maruz kalmış olabileceklerini söyledi. İsrail ise gelen bilgileri incelediklerini açıkladı. Türkiye haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra bugün Bağdat ziyaretinde bulunacak. Gündemde PKK'ya karşı ortak harekat merkezi kurulması var. Türkiye, İran özellikle Sincar, Mahmur ve Kandil bölgelerinde PKK'ya karşı adım atmasını istiyor. Ayrıca Türkiye'nin İran kuzeyinde sınıra 30-40 kilometre kadar olan bölgede üs kurması da karara bağlanacak. İmzalanacak anlaşmalar arasında güvenlik başlığının yanı sıra ulaştırma, enerji ve tarım da yer alacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'de mermer ve doğal taş fuarında yaptığı konuşmada İsrail'le ticari ilişkileri değerlendirdi. Yani eyvallah, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptığı soykırım katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz, eyvallah. Buna diyecek bir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz diye konuştu. Yerel seçimlerden %37,7 oy oranıyla çıkan CHP hafta sonunda Çalıştay düzenledi. Çalıştay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla kapandı. Özel, "Bu bir zafer değil, sorumluluk. Bu sorumluluğu yerine getirecek olan sizlersiniz. Belediye başkanları herkese eşit mesafede olursa kampanya sürecinde söylediklerimiz hayata geçmiş olur. Asıl mücadele tüm toplumu kapsayacak işler yaparak hem kentte hem de vatandaşlara hizmet vermek" dedi. Çalıştay'da Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da konuştu. Seçimden önce Hatay Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş'ın seçimi kaybetmesi durumunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, dün akşam kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa etti. Tiryaki, parti yönetiminin, valinin ve bakanların Savaş'ın aleyhine çalıştığını ve buna rağmen 2500 oyla kaybettiklerini söyledi. Tiryaki, il başkanlığından istifa ettiğini ancak CHP üyesi olmaya ve partisi için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye'de kamuoyu araştırma şirketi Metropol'ün kurucusu Özer Sancar, 1 Eylül 2022 ile Mayıs 2023 arasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptırdıkları 22 anketin ortalama sonuçlarını yayınladı. Anketlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ortalama 16,8 puan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da 8,6 puan geride kaldı. Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise 1,4 puan önde çıktı. İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine hizmete alınacak elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak yakında. Döviz piyasasına bakacak olursak, 1 Avustralya doları 20 Türk lirası 98 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programın sonuna doğru sunacağız. Hava durumuna bakacak olursak, Perth parçalı bulutlu 24, Adelaide güneşli 25, Melbourne güneşli 22, Hobart parçalı bulutlu 21, Canberra bulutlar dağılıyor 23, Wollongong güneşli 22, Sydney parçalı bulutlu 24, Newcastle parçalı bulutlu 24, Brisbane yağmurlu 25, Cairns güneşli 29 ve Darwin genelde güneşli 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Programın geri kalanında arkadaşımız Nügün Kılıç sizde olacak.
Haber bülteni için Nejat'a teşekkür ediyoruz. SBS Radyosu Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha kısaca anımsatalım. Türkiye'den Gazze'ye gidecek yardım filosu konusunda hazırladığımız programı dinledikten sonra yarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle hazırladığımız kısa bir bölüm yer alacak yayınımızda. Programımızın ikinci yarısında canlı yayında Melbourne stüdyomuzda tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ı konuk edeceğiz. Orhan Aydın, Sydney'de faaliyet gösteren toplum kuruluşumuz Avustralya Anadolu Toplum Hizmetleri'nin davetlisi olarak geldi. Sydney'de bazı etkinliklere katıldı ve son olarak dün Melbourne'da Anadolu Kültür Merkezi'nin etkinliğindeydi. Bugün de bizim stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz olacak. Sizler de eğer Orhan Aydın'a soru sormak isterseniz bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Sorularınızı oradan da Messenger'dan da yollayabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sırada Türkiye'den Gazze'ye gidecek yardım filosu konusunda Nejat Başar'ın hazırladığı program var.
İstanbul'dan Gazze'ye gidecek yeni yardım filosunda Avustralyalılar da olacak. Freedom Flotilla Coalition adı altında hareket edecek filo, Gazze etrafındaki İsrail ablukasını kırmayı amaçlıyor. Avustralya hükümeti filoya katılıma karşı uyarıda bulunuyor ancak eylemciler de ellerinden başka çare gelmediğini söylüyor. Avustralyalı eylemci Surya McEwen, İstanbul'da katılacağı deniz yolculuğu öncesi düşünceli. Türkiye'den Gazze'ye gidecek gemiler toplam 5000 ton yardım malzemesi taşıyacak.
Of course I'm afraid and we all are. We understand the dangers. But the situation is so horrific and a lack of solidarity.
Tabii ki korkuyorum. Tehlikenin farkındayız. Ancak durum o kadar korkunç ki beraberliğin olmaması insanlığın tamamı için bir utanç. Yapmamız gerekiyor. Bizim felsefemiz hükümetler iflas edince bize deniz yolculuğu düşer. Biz de denize çıkıyoruz diyor. Avustralyalı Daniel Coward ve Helen O'Sullivan da dünya çapından gelip filoya katılan yüzlerce kişiden ikisi. İlk filoda 3 gemi olacak. İkisinde insani yardım malzemesi. Üçüncüde de Times of Israel gazetesine göre gazeteciler ve yardım görevlileri olacak. Filo İsrail ile işbirliği yapmayı reddediyor ve İsrail'in kargoyu denetim isteğinde reddedecek. Bağımsız uzmanlar tarafından silah olmadığı denetlenecek. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Donald Rothwell, uluslararası hukuk uzmanı. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Gazze'yi ablukası konusunda gelen çelişkili kararlarının durumu iyice karmaşık hale getirdiğini söylüyor.
The blockade is very contentious and there are issues at the moment before the International Court of Justice about the legality of the blockade.
Abluka son derece tartışmalı bir durum. Şu anda Uluslararası Adalet Mahkemesi de ablukanın yasal olup olmadığını inceliyor. İsrail'in bu konuda son derece katı olduğunu biliyoruz. Özellikle de 2010'daki büyük olayda gördüğümüz gibi diyor. Profesörün bahsettiği olay Mavi Marmara saldırısı. İsrailli komandolar Mavi Marmara gemisini basıp hepsi Türk olan 10 eylemciyi öldürmüştü. İki taraftan da onlarca kişinin yaralandığı belirtilmişti. 2010'daki filoda olanlardan bazıları da yeni filoda olacak. Filistinli Amerikan insan hakları avukatı Huwa Araf da bunlardan biri.
We, the people of conscience of the world, will not sit by. As Israel deliberately starves over 2 million civilians.
Biz, vicdan sahibi insanlar İsrail'in 2 milyondan fazla sivili bilerek aç bırakırken kenarda durmayacağız. Hükümetlerimiz şimdiye kadar bir şey yapmadı. Şu anda başlamaları çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in bu filoya güvenli geçiş izni vermesi için baskı yapsınlar diyor. SBS İsrail donanmasına ulaşmaya çalıştı ancak henüz bir cevap yok. İsrail medyasına göre İsrailli yetkililer filonun ertelenmesini umuyor. Bu arada Avustralya Dışişleri Bakanlığı da filoya katılan vatandaşları filoya katılmaktan vazgeçirmeye çalışmak için ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı. Bakanlık daha önce ablukayı kırmaya yönelik denemelerin yaralanma ve ölümle sonuçlandığının altını çiziyor. Surya McEwen ve Daniel Coward, Avustralya hükümetinin kendilerini desteklemesi gerektiğini söylüyor.
I would demand the government to make sure that we have safe passage because we're doing their work for them.
McEwen, hükümetin bizim Gazze'ye geçiş serbestimiz olduğuna emin olması gerekiyor. Çünkü onların yapması gerekeni yapıyoruz. Nedense onlar yapmıyor diyor. Cowards'a bize yardım etme görevleri olduğunu düşünüyorum. Bizim misyonumuz öncesi, sırasında ve sonrasında ellerini geleni yapmalılar diyor. Helen O'Sullivan da Avustralya hükümetinin hiçbir şey yapmaması yüzünden hayatını riske atmak zorunda kaldığını söylüyor.
We are watching what's happening every day on the news and no one seems to be speaking up loud enough. We all have children.
Her gün haberlerde ne olduğunu görüyoruz ve kimsenin sesi yeterince yükselmiyor gibi. Hepimizin çocukları var. Benim şu anda ölen 12 bin çocuk yaşında iki torunum var. Avustralya hükümetinin eyleme geçmesini istiyorum. Eğer benim gibi bir nine bile bunu yapabiliyorsa onların da seslerini biraz yükseltmesi lazım. Bu bir soykırım ve kabul edilemez diyor.
Evet, Nejat Başar tarafından hazırlanan programı dinledik. Türkiye'den Gazze'ye gidecek yardım filoları hakkındaydı. Kısa bir reklam arasına geçeceğiz. Ancak ondan önce ben bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Programımızın ikinci yarısında, son yarım saatinde sanatçı Orhan Aydın'ı canlı yayında stüdyolarımızda konuk edeceğiz. Eğer sizler de Orhan Bey'e mesajla soru sormak isterseniz telefon numaramızı vermek istiyorum. 0429 99 62 63. Ayrıca Facebook'taki SBS Turkish hesabından da yine bize mesaj gönderebilirsiniz. Kısa bir reklam arası var. Yayınımız devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve biz de bu nedenle kısa bir bölüm hazırladık. Şimdi onu dinliyoruz. Nisan ayının Türkiye'de çocuklar için ayrı bir önemi var. Her yıl ülkemizde 23 Nisan günü dünyada bir benzeri daha olmayan Çocuk Bayramı olarak kutlanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı 1927 yılında çocuklara armağan etmişti. Gelin şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihçesi ve önemine kısaca bakalım. Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir. Tam 104 yıl önce daha Kurtuluş Savaşı sürerken Atatürk Türk ulusunun egemenliğini ilan etti. Bu tarihten itibaren halk meclisleri aracılığıyla kendisini yönetmeye başladı Türk ulusu. Atatürk böylesine önemli bir olayın kutlanması gerektiğini düşünerek 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli bir bayram olarak ilan edilen 23 Nisan'ı ilerleyen yıllarda çocuklara armağan etti. İleri görüşlü bir devlet adamı olan Atatürk çocukları bir milletin ilerlemesinin temel taşı olarak gördü. Daha Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak şeyin iyi eğitimli çocuklar, gençler ve onların aydınlık fikirleri olduğunun farkındaydı. Çocuklara her zaman çok değer verir ve güvenirdi. Cumhuriyet'in 10. yılındaki 23 Nisan kutlamalarında makamını bir süreliğine küçük bir çocuğa devretmesi bu güvenin en güzel göstergelerinden biriydi. Atatürk bu davranışıyla gelecekte o koltuğun sahibinin kimler olacağına dikkat çekmek istemişti. Ve bu sıra dışı güzel uygulama bugün de bir gelenek olarak ülkemizde sürdürülüyor. Bütün bu güzelliklerin yaşanmasını sağlayan Atatürk'ün çocuklara ve gençlere yönelik bakış açısını özetlemek için onun şu sözleri yeterli olacaktır. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. 23 Nisan 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl Atatürk'ün milletin geleceği olarak gördüğü çocuklara olan inancının bir göstergesi olarak kutlanır. Bu bayram Atatürk'ün çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin en büyük kanıtıdır. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun onuruna kutlanan ve Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya çocuklarına da armağan edilen bir milli bayramdır. 23 Nisan ulusal egemenliğin ve çocukların öneminin vurgulandığı bir gündür.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Evet, saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor Avustralya doğu kıyıları saatiyle ve yayınımıza şimdi tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'la yapacağımız söyleşiyle devam edeceğiz. Ancak önce bize Avustralya'nın dört bir yanından, internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyelim. Evet, Orhan Bey hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hem Avustralya'ya hem stüdyomuza hoş geldiniz. Yol uzundu değil mi? Gelen yol. Herkes bundan şikayet eder. Onun için önce bunu söyleyeyim dedim.
Evet, yol uzun. İyi ki arada bir aktarma var. Ama onu da katınca 20 saatin üzerinde bir yol. Ama olsun, galiba değdi buraya gelmek. Ben daha önce dünyanın uzak noktası olan yerlere de gitmiştim. Amerika'ya gittim, Kanada'ya gittim, Küba'ya gittim. Burası da çok uzun zamandır gelmek istediğim bir ülkeydi. Çünkü benim coğrafyamın insanları dünyanın her yerindeler. Onlarla ve dünya insanlığıyla buluşmak bir sanat insanı için hem bana kattıkları var, hem de edindiklerimizi, bütün deneyimlerimizi bu insanlara aktarmanın da bir görev olduğunu düşünüyorum. Onun için Avusturya Anadolu Toplum Merkezi'nin çağrısına, değerli dostlarımın çağrısına evet yanıtı vererek kalktım, geldim ve önce Sydney'de bir etkinlik yaptık. Dün de burada böyle dostlarla buluştuk. Mutlu ayrılacağım buradan. İki gün sonra Türkiye'ye geri döneceğim. Sonra oradan Avrupa'ya turneye çıkacağım, döneceğim, oyunlarım var. Ama bu olanak için size çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz, bizi kırmadınız. Stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz oldunuz. Ne mutlu bize. Sizin gibi değerli bir sanatçıyı burada konuk etmek de bizim için ayrıca bir olur. Çok sağ olun.
Teşekkürler. SBS'e de teşekkür ederim bütün çalışanlarına ve yaratıcılarına.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, şimdi Orhan Bey, ben sizi sosyal medyadan çok sıkı takip eden biriyim. Sizin böyle muhalif bir tarafınız var. Tiyatro sanatçısısınız, sinema oyuncususunuz ama aynı zamanda böyle muhalif bir kimliğiniz var. Bu sosyal medyada çok yansıyor bence. Bunu neye borçluyuz, neden böyle diye sorsam?
Ya bence bir sanat yaratıcısının hem kendi ülkesinde hem dünyanın her yerinde olan, yaşanan her şeyden, iyiliklerden de kötülüklerden de haberdar olması gerekiyor ve onunla beslenip, onunla kendisini zenginleştirip, kültürel farklılıklardan, etnik yapılaşmaların kendi kültürel boyutlarından, yaşam biçimlerinden, kendi ülkesindeki insanlığın sorunlarından, dünya insanlığının sorunlarından, yanan her ağaçtan, su altında kalan her evden, her canlıdan, katledilen her doğa parçasından ve bütün savaşlardan kendisini sorumlu hissetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden de devraldım, bir miras olabilir bütün insanlık adına. Benim gibi de bu anlamıyla ayakta duran ve sanat üreten dünyanın her yerinde yüzlerce sanat emekçisi var, sanat yaratıcısı var ya da edebiyatçısı var, şair var, ressamı var, müzisyeni var. Dolayısıyla o insanlığın bir parçası olarak hissediyorum kendimi ve öyle davranıyorum.
Evet. Şimdi Orhan Aydın deyince tabii aklımıza tiyatro geliyor ama benim aklıma radyo da geliyor.
Ya.
Değil mi? Aynı zamanda yani Eminim şu anda sizi dinleyen dinleyicilerimiz, özellikle 40-50 yaş üstü, sizin sesinizi eminim tanıdılar. Yani o arkası yarınlardan, radyo tiyatrolarından bildiğimiz bir ses. Yanılıyor muyum?
Doğru, haklısınız. Ankara yıllarım benim yaklaşık 31-32 yıllık sanat hayatımın bir kısmını orada yaşadım. O zaman diliminde TRT'nin TRT olduğu zamanlardır. Radyo Çocuk Saati, sonra Arkası Yarınlar radyo tiyatrosunu yıllarca yaptım. Yetmedi. Seslendirme bir sanattır aslında. Seslendirmeyi tiyatro sanatçıları yaparlar. TRT'nin yine TRT olduğu zaman diliminde uzun yıllarda seslendirme yaptım. Dolayısıyla dediğiniz doğru olabilir. Evet.
Evet, evet. Peki tiyatroya gelelim. Tiyatro konuşalım biraz da. Çok uzun yıllar tiyatro da emek veren bir sanatçısınız. Aynı zamanda oyunlar da yönetiyorsunuz. Peki günümüz tiyatrosu dersem ne dersiniz?
Evet. 52 yıl oldu. Benim ülkemde bir cumhuriyet kurumu olan Körnstel gibi halk evleri adıyla direkt halkın içinden halk çocuklarının sahneye çıktı, sanat eğitimi aldı. Müzikten tiyatroya, operadan baleye, senfoniye, resimden halk danslarına kadar yetkin hocalar tarafından eğitim aldığı kurumlardı halk evleri ve Anadolu'nun hemen hemen her köşesinde vardı. Dolayısıyla kendimi okullu bir sanat yaratıcısı olmama rağmen halk evleri mezunu bir oyuncu olarak tanımlıyorum her yerde. Çünkü hayatı oradan öğrendim. Biraz da belki şansım vardı. Köylü bir ailenin çocuğuyum ben. Hayata gözlerimi açtığım zaman evimizde piyanodan, kemana, akordiyondan birden fazla mandoline gözlerimi açtım. 6-7 yaşındayken yani okuma yazmayı öğrendiğim zaman evde Tolstoy vardı, Dostoyevski vardı. Shakespeare'in sonelerini 8 yaşında okudum. Sonra ortaokul 2. sınıfta ulusal bayramlarda 19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda babam öğretmenimdi ve şimdi şu şiiri okuyacaksın diye elime verdi okumamı sağladığı şiirlerin ortaokul 2. sınıfa geldiğim zaman Nazım şiirleri olduğunu, sonra Orhan Veli olduğunu, sonra çevresindeki dostlarıyla, arkadaşlarıyla tanışınca babamın her birinin bir edebiyatçı olduğunu, başta Fakir Baykurt, Talip Apaydın'ın. Türk Edebiyatı'nın çok saygın kalemleridir. Bunlar da Köyüsü'nden mezun olmuş yaratıcılardır. Sonra çağının büyük şairleri, Emel Gökçe gibi, Hasan Hüseyin gibi, Ahmet Arif gibi insanlarla çok çocuk yaşta tanıştım. Ama 17 yaşında sahneye çıktım ve bütün okul hayatım boyunca da profesyonel bir oyuncuydum. Halk evleri süresince de öyle. Yetmedi, üniversite yıllarım da öyle geçti. Değişen ne mi oldu? Aradan 52 yıllık zaman geçti. Şöyle bir durum var. Bütün dünyada var bu. Teknoloji geliştikçe çağ değişti. Yani 20. yüzyıl, 21. yüzyıl ikisini iç içe yaşıyorum ben. 20. yüzyılın sonuna doğru hayata katılmış bir arkadaşınızım. 1954 doğumluyum. Önce teknoloji değişti tiyatro dünyasında tamamıyla. Çünkü Avrupa merkezli ya da işte Amerika merkezli sahnelerde bütün teknolojik verilerin son ürünlerini gördünüz. Karlar yağmaya başladı, yağmurlar yağmaya başladı. Savaşlar oluşmaya başladı sahnenin üstünde. Görsel efektler çok canlandı. Tiyatro insanın insana, insanla anlatıldığı, insanca bile anlatıldığı bir alandır. Bunun içerisine teknoloji girince ne kaybediyoruz diye düşündük. Tersine çevirirseniz kazancınız daha büyük olur. Bütün savaşları, yıkımları, felaketleri, bütün kötülükleri bu teknolojiyi kullanarak çok daha farklı biçimde anlatabilirsiniz. Sevinci, mutluluğu, aşkı, barışı, eşitliği, kardeşliği de öyle. Bunu keşfetti tiyatro dünyası. Bu Amerika'dan ve Avrupa'dan geleni. Benim ülkemde de sahnelerde birdenbire kendini gösterdi bu teknoloji. Ama benim başladığım yıllarda ben mesela Ankara'dan turneye çıkardım, 2 yıl sonra dönerdim. Köy köy neredeyse işçi eylemlerinde, toprak işgallerinde, traktör römökörlerin üstünde, cami avlularında, okul bahçelerinde, grevlerde, üniversitelerin bahçelerinde oyunlar oynuyorduk. O da başka bir tat içeren, başka bir zenginlik içeren, başka bir akıl zenginliği yaratan zemindi. Şimdi bulunduğumuz yerde 21. yüzyılda ülkelerdeki, bütün ülkelerdeki ama ne yazık ki önce benim ülkemdeki yoksullaşma, ekonomik çöküş, dibe vuruş, mesleğimizin yaratı alanlarını daraltan bir seviyeye doğru gidiyor. Artık bir oyunun kostüm tasarımını yaptığınız zaman daha hesaplı olsun diye düşünmek durumundasınız. Dekorunu yaparken öyle. Sahne tasarımlarının tamamında öyle, müziğinden tutun da ışık tasarımına varana kadar. Bu sahne üstündeki oyunun estetik seviyesinden taviz veriyor. Estetik ve içerik birbirini belirleyen şeylerdir. Buradan taviz verdiğiniz zaman bir yavanlaşma oluşur ve dolayısıyla alım gücü de düşmüş olan halkın ilgisi giderek tiyatroya karşı olan ilgisi zayıflar. Bunun tersini yapmak gerekiyor.
Lüks kaldı değil mi şimdi tiyatroya gitmek?
Ama biz bu konuda direniyoruz. Benim kuşağım, arkamdan gelen genç yaratıcı arkadaşlarım. Hatta büyük ustalar halen sahnede olan, 80 yaşını devirmiş. Genç Erkal gibi, işte Rutkay Aziz gibi abilerim, dostlarım. Bu konuda direniyoruz ve asla taviz vermiyoruz bundan. Bir de geçmişte daha bir kolayca bir yan vardı. Halkı tiyatroyla buluşturma konusunda. Örgütlü yapılar vardır coğrafyamda. Bunlar özellikle eğitim emekçileri alanında. TÖS gibi, TÖBDER gibi yapılar ve DİSK gibi, maden iş gibi yapılar. Yani bunlar örgütlü, hem işçi sınıfı alanında örgütlü yapılar, hem de emek örgütleri alanında örgütlü yapılar aracılığıyla tiyatro Anadolu'nun her yerine yaygınlaştırabiliyordu. Evet. Bütün yasaklara rağmen. Bütün sansüre, ötekileştirmeye rağmen inatla o eğitim emekçileri ve işçiler sanat emekçilerine sahip çıkıyorlar. Yan yana birlikte gelebilmeyi becerebiliyorlar ve sahnelerin onlara açılmasını sağlıyorlardı. Bugünlerde bu biraz tersi. Bu bahsi konuşmak isteriz belki. Söylemek isterim buraya gelmişken.
Tabii.
Son 23 yıllık zaman diliminde AKP-MHP döneminde bu yasaklardan, ötekileştirmeden, sansürden çok daha öte, çok daha ağır baskılar yapılıyor. Basın özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün olmadığı, gazetecilerin mesleğini yapamadığı, sanat emekçilerinin sanatlarını üretemediği, kapıların kapandığı ve toplumu ayrıştıran, ötekileştiren, düşmanlaştıran, birbirine götüren, birbirine düşürmek için neredeyse böl parçala yönet taktiğiyle, tam da Hitler gibi, Mussolini gibi bir yöntemle topluma el de uzatmayan, yalnızca dil uzatan bir anlayışın ayrıştırıcı tutumunun yanında sanat emekçilerinin durumu giderek zorlaştı. Çünkü bendensin, sendensin diye bir ayrım yapmaya başladı. Kendi sarayında, kendi çatısının altında bir sanat dünyası diye bir şey yapmaya çalıştı. Beceremedi, olmadı. Ele geçirmediği tek alan burasıdır. Tiyatrodur, sinemadır, edebiyattır, şiirdir, müziktir, danstır. Dolayısıyla alandaki zorluk büyüdü.
Sanat yapmak daha mı zor diyorsunuz?
Çok daha şimdi zorlaştı şimdi. Hem seyirciye ulaşmak bu anlamıyla zorlaştı. Çünkü üretim kaynaklarınızı kısmaya başladı ve orayı kendi yandaş çevresine açtı. Oradan da sanat çıkmadı. Çıkmadığını gördü de, kendisi de anladı ama inat etti, bunun üzerine gitti. Gittikçe düşmanlık çoğaldı. Düşmanlık çoğalınca bu tarafta da direnme çoğaldı. Şimdi direnen tarafın kazandığını görüyoruz. Türkiye bu yakın tarihte bir seçim yaşadı. Böyle nispi bir yalancı bahar yaşamaya başladık. Sanıyorum yerel yönetimler aracılığıyla demin altını çizdiğim şey başka bir kulvar olarak, yeni bir bahar olarak yeniden sahnelerin insanlığa ve oyunculara açıldığı bir zaman dilimini yaşayacağız.
En azından yerel yönetimlerden destek alabiliriz diye umut mu var?
Şöyle bir şey zaten vardı. Nispi de olsa, yani göreceliydi o. Kurucu parti olduğunu söyleyen, işte CHP, bildiğimiz CHP'nin, sizin memleketiniz İzmir merkezi olmak üzere. Bir de Eskişehir örneği vardır. İstanbul'da bir hoca, yıllarca üniversitelerde hocalık yapmış, İlmaz Büyükerşen'in belediye başkanlığı yaptığı yerde, Anadolu'da sanatın çiçek açtığı, meyve verdiği iki tane yerdi. İzmir'de toplam 44 tane tiyatro sahnesi var. Bütün ilçelere ve merkez iline bağlı. Buralarda konserler var, paneller var, söyleşiler var, şiir geceleri var, sempozyumlar var, atölyeler var. Uluslararası hem tiyatro hem film festivallerine, dans festivallerine ev sahipliği var. Eskişehir'de aynı şey var. Umudumuz odur ki olmazsa onlar da batarlar ve ilk sözü söyleyen yine biz oluruz. O ülkede muhalif denen bence gerçeğin peşine koşmuş olan sanatçılar ilk sözü onlar söylerler. Umudumuz odur ki bu yeni süreçte sanat emekçileriyle bu muhalefet partisi aldığı belediyelerle yeni bir birleşme gerçekleştirebilir. Yoksa örgütlenmiş cehalet karanlığa boğar ülkenin geleceğini.
Evet. Evet. Peki sizi tiyatroda görüyoruz, sinemada da görüyoruz ama dizilerde görmüyoruz Orhan Bey. Niye?
En son 2007-2008 yılında bir dizide oynamıştım. O gün bugündür yapmıyorum. Zaten 2013 Gezi Direnişi'nden sonra o direnişe destek veren diğer sanatçı arkadaşlarım gibi birçoğu döndüler belki olabilir. Beni kara listeye aldılar. Ama zaten şu an AKP ekranı diye bildiğimiz ekranlarda yayınlanan dizilerin hiçbirinde dünyayı bana verseniz tek karesinde oynamak istemem. Çünkü tamamıyla akıl yıkama, dinci gerici, ırkçı, kafatası ve sanatı olmadığı açık olan bir zeminde yürüyor. Dolayısıyla önümüze bakacağız, ileriye bakacağız. Ben sahnede mutluyum. Sinema setlerinde mutluyum. Dostlarımla dünyanın her yerinde buluşuyorum. Onunla daha mutluyum ama asla o suça ortak olmayacağım. O dizilerin içerisinde yer almayacağım yani.
Dizilerin halkı yanlış yönlendirdiğini mi inanıyorsunuz?
Açıkça öyle özellikle. Tepkinizi
yani biraz daha açar mısınız? Neden?
Özellikle TRT'de yapılanlara bakarsanız kendilerince bir tarih yazmış durumdalar. Çok büyük prodüksiyonlar bunlar, yetmiyormuş gibi. Her bölümü Türk parası karşılığı 15-16 milyona çıkan. Vurdulu, kırdılı, kan, kin, nefret, ölüm üzerine kurulu ve olduğu gibi yalan tarihler. Çünkü ülkenin tarihçilerinin anlattıkları Osmanlı'yla karşımızda ekranlarda olan dizilerin uzak yakın ilişkisi yok. Nedense hepsi de Osmanlı meselesiyle bağlantılı o büyük prodüksiyonların. Diğer yayınlar da öyle. Zengin kız fakir oğlan ya da fakir oğlan zengin kız, tersi aynı şeydir. Öbür ekranlara baktığınız zaman da yalnızca tüketime yönlendiren insanları, gülmeyi bile unuttu insanlar. Yani ben yıllarca Levent Kırca ile Zeki Alasya Metin Akpınar'la da çalıştım, o ekranların tamamında, o işlerin tamamının içerisinde oldum. Biz bir yandan bir şey anlatırken güldürmeyi de sağlayabiliyorduk. Ekranlarda gülmece de kalmadı.
İple çekerdik olacak o kadarı değil mi? Deve kuşu kabareleri izlemek için günlerce bile sırasına bekleyerdik.
Teşekkür ederim. Şimdi onlar yok. Çünkü onların içerikleri aynı zamanda ülkedeki işçi hakları, emekçi hakları, doğa, kadın, çocuk cinayetleri, adaletsizlik. Bütün bunlar temel konularımızdan biridir. Evet, bunu da gülmeceyle ele alıyorduk ve işliyorduk ve insanların hakkında kalıyordu. Yani hem olacak o kadar televizyonu sevgili Levent'in yaptıkları, hem de Deve Kuşu Kabire'nin ekranlarda yaptıkları buydu. Buna yer verilmediği gibi bu tamamıyla düşmanlaştırılmış durumda bu durum. Ve işte ekranlarda gördüğünüz o büyük prodüksiyonlarla insanların akıl yıkama gibi bir meselesi olduğu için sistemin bir değiştirmenin, dönüştürmenin peşinde. Başarabiliyorlar mı bilemiyorum. Topluma gidip baktığınız zaman açlık daha da derin bir sorun, yoksulluk daha da derin bir sorun, işsizlik daha da derin bir sorun, yetmedi adaletsizlik en temel sorun ve bütün bunların üzerinde bir göz boyama politikası yapılıyor tepede. Halbuki tersi olsa, sanat emekçisi buna tavrını gösterse, dipteki açlığa ya da görünene, artık ülkede görünen açlığa, işsizliğe, adaletsizliğe elini uzatsa, birlikte yan yana olsa, çünkü bu konuda yazılmış çok zengin bir Türkiye edebiyatı var, şiir var, üretilmiş filmleri var, çekilmiş dizileri var geçmişte. Onlarla hayatı bezeyip o dünyaya elini uzatmayı becerebilse sanat emekçisi, böyle bir gücü olsa çok daha farklı bir Anadolu ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Bir de yapım şirketlerinin tamamı, bu sözünü ettiğim televizyon dünyasındaki yapım şirketlerinin tamamı da sistemin bir parçası. sistemin parçası olmuş bir bir yapım ekibinin, bir yapım grubunun asla özgür olmayacağı, asla bağımsız olmayacağı ve insanlara eşit davranmayacağı açıktır. Evet. Dünyanın neresinde olursa olsun öyledir.
Size Sydney'den bir dinleyicimizden soru var. Mustafa Bey sormuş. Türkiye'de tiyatro yapmak çok zor. Eskinin ve yeninin tiyatro izleyicisi ne kadar değişmiş? Bu konu hakkındaki düşüncenizi soruyor Mustafa Bey.
Çok teşekkür ederim Mustafa arkadaşa. Değişen şudur. Eskiler dediğiniz halen tiyatro seyircisidir. Yaşayanların tamamı eski tiyatro seyircileri. Hatta neredeyse salonların yarısı, özellikle belki benim oynadığım oyunlar için geçerlidir ama diğer meslektaşlarım için de geçerli. Yarısı o insanlardan, yani tiyatronun ne olduğunu bilen insanlarla dolu. Yenisi de gençlerin içinden ve çalışanların içinden yeni bir seyirci kuşağı türemiş, gelmiş durumda. Tiyatronun ne olduğunu, tiyatro mesleğinin, insanlık tarihinin en eski ve en saygın sanat tiyatrosu alanı olduğunu bilen bir kuşak, yeni bir kuşak. Özellikle 2013 Gezi direnişiyle ortaya çıkan kuşak seyircilerimizden biri.
Evet. Şimdi siyaset sizin için devam ediyor. TKP'de sanıyorum aktif siyasete devam ediyorsunuz değil mi?
Evet, ben çocukluğumdan beri örgütlü sanatçı olmak gerektiğini düşündüm hep. Çünkü izini sürdüğüm dünya insanların yaratıcıları da öyleydi. Ben Brecht'in yaptığı epik tiyatronun peşine koşan Anadolu coğrafyasında bir yurttaşım. Brecht de bir parti üyesiydi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki sanat emekçileri de öyleydi. Ne bileyim Uzak Doğu'da, Çin'de öyle. Amerika'da da halen muhalif partilere, komünist partilere, sosyalist partililere, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da üye olan yüzlerce arkadaşım var. Sanatçı da işçidir, sınıfının insanı olmalıdır. Ayrıca sanat siyasettir, keşke siyaset sanat gibi yapılıyor olsa.
Evet, şimdi sizi üzecek bir konu belki ama deprem hakkında konuşmak istiyorum. Kızınızı kaybettiniz depremde Orhan Bey. Günlerce yardım için seslendiniz sosyal medyada. Eski eşiniz canlı çıktı ama kızınızı kaybettiniz. O depremde evladını yitirmiş bir baba olarak neler söylemek istersiniz?
Teşekkür ederim.
Sizin için çok zor biliyorum bu soruya cevap vermek.
Zor değil çünkü insanlığın yapması gereken çok önemli şeyler olduğunu düşünmeye başladım deprem sonrası. Daha önce yaşadığımız felaketlerde de felaket denen şeyler de aslında sistemin temel sorumlu olduğu durumlarda, orman yangınlarında, sellerde. Deprem de onun bir parçası. Benim ülkemdeki sistem kendi insanlığının, kendi doğasının, kendi hayvanının, kendi canının bugününü ve geleceğini düşünen bir sistem değil. Asla değil. Bütün dünyada kapitalizm hortladı ve temelini inşaat sektörü üzerine kurdu. Beton ekonomisi üzerine kurdu ve beton tapınmacılığı yaygınlaştı. Son 22-23 yıldır benim ülkemde de betona tapınmacılık aldı başını gitti ve hiçbir bilim insanı dinlenmeden, hiçbir çevre örgütü dinlenmeden, hatta onların verdikleri raporları kötüleyerek, onları kötüleyerek, hain ilan ederek falan onlara karşı çıktılar ve bilim insanlarını dinlemeden büyük bir betona gömdüler bütün coğrafyayı. Bu yalnız benim ülkemde geçerli değil. Bakıyorum, Balkanlara gidiyorum, aynı şey var. Uzak Doğu'dan aldığımız haberler öyle ama benim ülkemdeki esas olarak önce beni ve benim insanlığımı da ilgilendiren şeylerin sonucudur yaşadığımız son depremdeki kayıplarımız. 11 ilde 15 milyon insanı ilgilendiren bir durum ama esas olarak bütün Anadolu'yu ve bütün insanlığı ilgilendiren bir durum. Evet, ben çocuğumu kaybettim. Kaldı ki orada yaşamıyordu. Anneannesinin cenazesine gitti ve döneceği gün depremi yakalandı. Ama mesela onun üstüne yıkılan evin yapıldığı bölgeye, Asi Nehri'nin kenarıdır Hatay'da. Her iki tarafında burası birinci dereceden deprem bölgesidir, buraya inşaat yapılmaz diyenleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürütücüleri içeri attılar. Mimarlar Odası Başkanı'ydı. Amik Ovası'nın ortasındaki Amik Gölü'nü kurutup oraya havalanı yapanlara hayır diyenleri de içeri attılar, vatan haini terörist diye. Dolayısıyla hem ülke insanlığıma, dünya için bana öğrettiği şeyi bir kez daha yinelemek gerekiyor. Bilim hem bugünün hem geleceğin yolumuzu aydınlattığı ışıktır. Önce bilim insanlarına inanmak gerekiyor. Bilim ve sanat insanlarına, kültür insanlarına, onların söylediklerine, aydınlanmacılara inanmak, hem kendi bugünkü varlığımızı hem geleceğimizi iyi korumak ve bir dayanışma halinde yaşamamızı, yan yana gelip insanca yaşamamızı sağlayabilecek ortamların, yaşam alanlarının yaratılmasını sağlamak gerekiyor. Beton tapınmacılığı kural dinlemiyor çünkü. Yasa dinlemiyor, asla dinlemiyor. Yani 228 kez ihale yasası değişti benim ülkemde. Bunun tamamı inşaat üzerine kurulu. Köprüler, yollar, büyük büyük barajlar, arkasından inşaatlar. Başka şeyler de becerildi. Mesela 7 kez imar barışı adıyla imar affı çıkartıldı ve insanların kaçak ev yapmasına, kaçak inşaat yapmasına izin verildi. Bir toplumda kötülük kazandıysa eğer ahlaksızlık büyür. Ahlaksızlığın büyüdüğü yerlerde bu tür toplumsal cinayetler, ki bir deprem toplumsal cinayettir, bu tür toplumsal cinayetler makul görülmeye başlanır. Yukarıdan Allah'ın emri denir, çıkılır ve din tapınmacılığı ve biat kültürü bunun üzerinden yürür. Bunu reddetmek gerekiyor. Bilimin ışığında yürümek gerekiyor. Ve insanlarımızın bir daha ölmemesi için de hayır demek gerekiyor. Hayır demek gerekiyor. Hayır demek gerekiyor.
Evet, umarız bundan sonra deprem ülkesi ülkemiz bu gerçekle yüzleşip ona göre yetkililer tedbir alıp denetlemelerini ona göre yaparlar. Son iki dakikaya girdik. Programımızı kapatmak üzereyiz. Bir dinleyicimiz yine size, Mustafa Bey yine, neden Fatih Maçoğlu'nu Tunceli dışından aday yaptılar diye sormuş. Hemen çok kısa bir 30 saniyemiz
söyleyeyim,
var.
Söyleyeyim. Maçoğlu çünkü kendisi ve arkasındaki Sosyalist Meclisler Federasyonu adlı örgüt Kadıköy'den aday olmasını istemişti. Türkiye Komünist Partisi'nden aday olmasını istedi. Önce hayır dediler, sonra aday oldu. Ben de, Fatih benim arkadaşımdır, ben de ona danışmanlık yaptım ama bir şey yaptı. 6 aylık bir zaman dilim içerisinde kapı kapı dolaştı ve komünist belediyeciliği, sosyalizmi anlattı. 31 bin oy aldı. Bence bir başarıdır, büyük bir başarıdır.
Evet. Peki Orhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, bize konuk oldunuz. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık, nefesinize sağlık diyorum. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Hem size, hem kuruma, hem beni buraya çağıran dostlarıma.
Çok sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, haber özetleriyle sizlere veda edeceğiz. Hazine Bakanlığı uluslararası belirsizlik yüzünden bütçede değişiklikliğe gittiğini açıkladı. Mayıs bütçesi öncesi anketler iki büyük parti için aynı oranda destek gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a resmi ziyarette bulunuyor. Yarın salı yayınımız yok. Çarşamba günkü yayınımızda tekrar görüşmek ümidiyle SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.